Ayrım 12. Aklı Kemal, sayfa 160. Turgut Özakman, Genç Cumhuriyet'in Tunceli'ye yaptığı bazı yatırımları Cumhuriyet Türk Mucizesi adlı kitabında şöyle anlatmıştır. Tunceli'yi çevreleyen şehrin içinden geçen ırmaklar, dereler üzerinde bazı köprüler yapılmıştı. Yenileri de yapılıyordu. Başlıca yollar açılıyor, okul, sağlık ocağı, hükümet konağı, karakol, memur evleri, kışla gibi yapıların da temelleri atılıyor ya da temelleri atılmış olan binalar yükseliyordu. Bu işler ile Sivas, Erzincan, Elazığ, Bingöl demiryolunda Tunceliler çalışıyor, ceplerine emeklerinin karşılığı olan temiz para giriyordu. Asayişi sağlamak için ilçelere, bucaklara, küçük jandarma birlikleri yerleştirilmişti. Köylülere toprak dağıtımı sürüyordu. Kaymakamlıklara, bucak müdürlüklerine ya asker ya deneyimli sivil yöneticiler atanmıştı. Halka saygıyla muamele ediliyordu. Özakman, Cumhuriyet Türk Mucizesi, 2. kitap, sayfa 588. Günde 60 kamyon inşaat malzemesi geliyordu Tunceli'ye. Her yanda inşaat vardı. Sağlık merkezleri ve 19 okul yeniden açılmıştı. Köylülere toprak veriliyordu. Tarım Bakanlığı köylülere fidan ve tohum dağıtıyordu. Ağaçlar aşılanıyordu. Halk, ağaların, reislerin, seyitlerin ellerinden kayıyordu. Halkı tahrik için birçok yalan uyduruldu. AGE, sayfa 794, dipnot 443. Ağalar, beyler, seyitler yazık ki Tunceli halkının bir bölümünü kandırmış, şaşırtmış, isyana sürüklemişlerdi. 2 yıl sabretselerdi Tunceli, yolları, köprüleri, karakolları, sağlık ocakları, mahkemeleri, halk evleri, okuma odaları, okumaya başlayan oğulları, kızları, toprak sahibi olmuş köylüleri, kredi verecek bankaları ile bir batı ili gibi olacaktı. Yol, köprü, okul, karakol, sağlık ocağı yapımına ara verilmeyecek, çatışma olmayan her yerde yapımlara aynı hızla devam edilecekti. Tunceli sorununun ilacı güvenlik, iş ve eğitimdi. En çok okul Tunceli'ye yapılacak, Tunceli okur yazar oranı en yüksek il olacaktı. Elazığ'da yatılı bir kız okulu açılacak, yöredeki ailelerin izin verdiği kızlar bu okula alınacak, bitten temizlenecek, giydirilecek, eğitilecek, birçok beceriyle donatılacak meslek sahibi yapılacaklardı. AGE, sayfa 591. Özakman çok haklıdır. Genç Cumhuriyet'in en çok yatırım yaptığı Doğu illerinin başında Tunceli gelmektedir. Dahiliye Vekili Faik Öztürk, 7 Temmuz 1939'da Tunceli'de yapılan bina inşaatı, köprüler, yollar, memur ve subay evleri hakkında şu bilgileri vermiştir. Bina inşaatı. Pülümür, Nazimiye, Mameki, Sin ve Ovacık'ta 9 kışla. Nazimiye, Mameki, Hozat, Ovacık ve Pertek'te 5 hükümet konağı. Duzi, Haki, Seyitan, Tüllük, Karaoğlan ve Amutka'da 6 karakol. Nazimiye, Maskirt, Sahsik, Tümüşmek, Derviş Cemal, İncik, Türk Tanır ve Ovacık'ta 8 okul yaptırılmıştır. Köprüler, betonarme. 60 metre uzunluğunda Alişan Köprüsü, 180 metre uzunluğunda Külüşkür Köprüsü, 60 metre uzunluğunda Cip Köprüsü, 106 metre uzunluğunda Pertek Köprüsü, 60 metre uzunluğunda Sürgeç Köprüsü, Pülümür'de ayrıca 4 beton köprü, 100 metre uzunluğunda Mazgirt Köprüsü, 80 metre uzunluğunda Türüşmek Köprüsü, 120 metre uzunluğunda Mameki Köprüsü, 80 metre uzunluğunda Seyitan Köprüsü, 80 metre yüksekliğinde Ovacık Köprüsü yapılmaktadır. Ahşap, 180 metre uzunluğunda Dinar, 120 metre uzunluğunda Mameki, 60 metre uzunluğunda Seyitan Köprülerinde yapımı sürmektedir. Memur ve subay evleri. Nazmiye'de 6, Mameki'de 48, Sin'de 8, Ovacık'ta 10 olmak üzere toplam 72 adet yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 6, Cilt 4, sayfa 176. Sürekli isyanlarla çalkalanan, dolayısıyla sürekli asayiş sorunlarının yaşandığı, coğrafi ve toplumsal yapıdan kaynaklanan zorlukların geçit vermediği bir bölgeye yatırım yapmanın güçlüğüne karşın, Genç Cumhuriyet'in yine de en çok yatırım yaptığı bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmuştur. Nitekim aynı dönemde ülkenin diğer bölgelerinde asayiş problemi yaşanmamasına karşın bu bölgelerde Doğu illeri ortalamalarının altında kamu harcaması almış iller vardır. Sayı Taşkın, Atatürk döneminde Doğu Anadolu 1923-1938, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayfa 50, C 17 Temmuz 2011. Örneğin 1939 yılında İstanbul daha yenice Saray yolu, Tekirdağ Malkara Keşan yolu için 1 milyon lira ayrılırken Tunceli'nin inşası için 2 milyon lira ödenek ayrılmıştır. BCA FK3018.1.2 YN88.82.2 T2.25.1939. Tarih 25 Ağustos 1939. Bu nedenle o dönemdeki göreceli yatırım azlığını, genç cumhuriyet doğuya yatırım yapmadığı yalanıyla değil de ülkenin genel ekonomik koşullarıyla açıklamak daha doğru olacaktır. Aşkın AGM. Ayrıca bölgedeki isyanlar ülke ekonomisine ciddi yükler getirmiştir. İngiliz The Times gazetesine göre Türkiye'nin sadece Şeyh Said isyandaki kaybı 20 milyon pound'tur. Buna rağmen genç cumhuriyet bölgenin asayişini sağlamak ve bayındırlık hizmetleri götürmek için uzun yıllar boyunca bölgeye özel ve olağanüstü ödenekler aktarmıştır. Örnek olarak Tunceli bölgesindeki yol işleri için her yıl 1 milyon 350 bin lira olmak üzere 3 yıllık program bütçeye o günün koşullarında ayrı bir yük getirmiştir. Bakınız ayın tarihi Haziran 1936 sayı 30 sayfa 67. Hatta Tunceli adında yeni bir il bile kurmuştur. Tunceli 4 Ocak 1936 tarih ve 3197 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeniden 9 kaza ve 5 vilayet teşkiline ve bunlarla 32 nahiyeye ait kadrolar hakkında kanun ile il yapılmıştır. Bu ilin kurulmasına ilişkin yasa teklifi dönemin İçişleri Bakanı tarafından Cumhuriyet devri memleketin esaslı ihtiyaçlarını temin ederek asıl hastalığı tedavi etmek şiarı olduğu için burada da medeni usullerle bir tedbir düşünüldü. Ve bu program ile memleketin her yerinde olduğu gibi buralarında Cumhuriyet'in feyizlerinden istifade etmesini gözetti denilerek meclise sunulmuştur. Bu yasanın görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, burası 91 aşirete münkasımdır. 1876'dan bugüne kadar muhtelif zamanlarda Dersim üzerine 11 harekat-ı askeriye yapılmıştır. Halk cahil, biraz da toprağın fakirliği dolayısıyla fakir olur ve elinde silahlı bulunursa tabii böyle bir yerde vukuat eksik olmaz. Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da da böyle yerler vardır. Efkar-ı umumiyemizde arz etmek isterim ki memleketimizde anormal bir vaziyet yoktur demiştir. Bakınız ayın tarihi Ocak 1936 sayfa 25 ve diğerleri. Cengiz Özkazancı'nın deyişiyle Dersim'i yeniden yapılandırmayı amaçlayan 25 Aralık 1935 tarihli Tunceli vilayetinin idaresi hakkında kanunla Cumhuriyet, aşiretlerin Dersim'ini insan ve yurttaş haklarının Tunceli'ne dönüştürmek istemiştir. Cengiz Özakıncı, Dersim'den Tunceli'ye yurttaş hakları devrimi Dersim Dersi, Bütün Dünya Dergisi, sayı 2010-01, 1 Ocak 2010 sayfa 62. Cumhuriyet aşiretlerin Dersim'ini insan ve yurttaş haklarının Tunç eline dönüştürmek üzere yöreyi köprüler, yollar, okullar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, halk evleri, bankalar, ziraat kurumları, hükümet binaları, adliye örgütü, karakol ve kışlalarla donatmaya başladı. Başka yöreden işçi getirilip çalıştırılması yasaktı. Bütün yapılar dolgun bir gündelik verilerek yöredeki aşiret üyelerine yaptırılacak, aşiret üyesi reisinden bağımsız bir birey olarak çalışıp emeğinin karşılığını para olarak alacak, yüzyıllar boyu yalnızca kendi ailesinin yaşamı için gerekli şeyleri tüketebileceği kadar üreten, bundan fazla üretim yapmadığı için pazara götürüp satacak bir varlığı bulunmayan, dolayısıyla özel mülk nedir, parasal birikim nedir, mülkiyet özgürlüğü nedir tatmamış olan aşiret üyelerinin ceplerine para girecek, aşiretten bağımsız kendisine özel birikim yapmayı ve kendi birikimini dilediği gibi kullanmayı öğrenen aşiret üyeleri böylelikle aşiret düzeninden uzaklaşıp insan ve yurttaş haklarına adım atacaktı. Aşiretler Dersim'inin Özgür Birey Yurttaşlar Cumhuriyeti'nin Tunç eline dönüştürülmesi tasarının biricik amacıydı. Çalışmalar coşkuyla sürüyor, yapımı bitirilen bir köprünün Atatürk tarafından açılacağı söyleniyordu. Fakat öyle olmadı. O günleri yaşayan İhsan Sabri Çağlayangil anılarında o günleri Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek o tarihte Seyit Rıza Dersim'in lideri. Devlet Fırat üzerine bir köprü yapmış. Köprünün başında da bir karakol. Karakolda 33 askerimiz, başlarında İsmail Hakkı adında bir yedek teğmen var. Köprüye Dersimler saldırı düzenliyor. karakol yakılıyor ve 33 askerimiz şehit oluyor. İşte bu olay isyanın başlamasıdır. Atatürk olayla ilgileniyor ve kesin talimat veriyor. Bu meseleyi kökünden hallediniz diye anlatmıştır. AGM sayfa 62-63. Rahmi Doğanay, 1930-1945 dönemi Doğu Anadolu bölgesinde uygulanan sanayi politikaları çalışmasının sonucunda genç cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok yatırım yaptığını doğrulamıştır. Doğu Anadolu, 1. Sanayi Planı çerçevesinde maden, dokuma ve sigara sanayi gibi birçok endüstriyel kuruluşa kavuşmuştur. Kaldı ki bu dönem kalkınma ve sanayileşme hedefleri bölgesel gelişmeyi değil, bütün ülkenin topyekin gelişmesini hedeflemiştir. İkinci sanayi planı ise daha geniş kapsamlı olmakla birlikte uygulamada dünya ve Türkiye'nin olağanüstü şartları içinde daha etkisiz kalmıştır. İzmir İktisat Kongresi'nden itibaren ülkenin tümüyle bayındır ve mamur hale getirilmesi konusunda izlenen iktisadi politikalar hem devletin sorumluluk alması hem de özel teşebbüsün yatırımlar için teşvik edilmesine yöneliktir. Birkaç kez çıkarılan sanayi teşvik kanunları da iktisadi gelişmeyi sağlamak amacını taşımaktadır. Birinci ve ikinci 5 yıllık sanayi planları da ülkenin her tarafı için olduğu kadar Doğu Anadolu'da devlet ve özel teşebbüs yatırımlarının yaygınlaştırılması yönünde hedefler koymuş. Atatürk de yurt gezilerinde bölgenin özelliklerine göre yapılacak yatırımlar açısından görüşlerini beyan etmiştir. Ayrıca bu gezilerde yatırımları teşvik amacı da dikkate alınmıştır. Rahmi Doğanay, 1930-1945 dönemi Doğu Anadolu bölgesinde uygulanan sanayi politikaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Elazığ 2000, Sayfa 229-230. Ramazan Topdemir de Atatürk'ün Doğu Güneydoğu Politikası ve GAP adlı kitabında Atatürk döneminde genç cumhuriyetin ayrım yapmadan yurdun her tarafını kalkındırmak için çok büyük yatırımlar yaptığını, özellikle tarımla uğraşan köylüye büyük kolaylıklar sağladığını ifade etmiştir. Ülkenin en uzak köşelerinde bile halkın huzuru ve güvenliği öylesine sağlanmıştır ki bunu geçmişin en sakin dönemleriyle karşılaştırmak bile yersiz olur. Herkes güven içinde tarlasında çalışmakta ya da zanaatını yürüttüğü yerde işin başındadır. Bu insanlar çalışmaların sonuçlarından yararlanabileceklerinden emin ve bunların ellerinden zorla alınmayacağının güveni içindedirler. Ekonomi, eğitim, sosyal yardım konularında şimdiden somut sonuçlar alınmıştır. Daha önceden var olan tarım okullarına Bursa'da, Balıkesir'de, İzmir'de, Adana'da, Erzincan'da 5 yenisi eklenmiştir. Savaşın ve değişmelerin işlemez hale getirdiği Ziraat Bankası yeniden çalışır hale getirilmiş ve birçok yerde şubeler açılarak halkın yardımına koşulmuştur. Pek çok sığınak ve göçmen refahları yönünden uygun yerlere gönderilerek yerleştirilmiştir. Bu işin daha çok yürütülmesi için özel yardım bankaları kurulmak üzeredir. Köylülere önemli düzeyde 2,5 milyon liralık tarım aletleri dağıtılmıştır ve dağıtım sürdürülmektedir. Ayrıca köylülere tarım araç, gereçleri vermek gerektiğinde bunları onarmak amacıyla sermayesinin %70'ine katıldığımız bir şirketle anlaşma yapılmak üzeredir. Bu anlaşma çiftçileri çok memnun edecek ve onların yararına olacaktır. Doğuda bulunan demir yolları, köprüler, fabrikalar Atatürk'ün eseridir. Yokluklar içinde bölgeye kalkınma hamlesi başlatılmıştır. Bakınız Topdemir AG sayfa 17. İsmet Türkmen, Doğu Anadolu'ya bayındırlık hizmetleri kapsamında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar 1920-1938 adlı makalesinde Genç Cumhuriyet'in Doğu politikasından şöyle söz etmiştir. Demiryolu yapımının yanı sıra devlet, özellikle ilk yıllarda bölge halkının acil ihtiyaçlarını gidermek için de pek çok karar almıştır. Uzun savaşlar neticesi harap olan şehirlerin imarı, harp felaket sedelerinin iskanı gibi konulara öncelik verilmiş ve bölgeye gereken yardım yapılmıştır. Karayollarının yapımı da görülmekle birlikte demiryolu yapımı kadar öncelik taşımamıştır. Bununla birlikte CHP hükümeti bölge hastanelerinin, okullarının ve diğer devlet kurumlarının inşası ve onarımı gibi harcamalara öncelik vermiştir. Bölgedeki hastane ve okulların ihtiyacı olan tıbbi malzeme zaman zaman yurt içinden ve çoğunlukla da yurt dışından temin edilmiştir. Devlet bölgeye göçmen evi yapımı gibi imar faaliyetlerine de ödenek ayırmıştır. Kısacası Doğu Anadolu'ya yapılan yatırımların 1923-1929 yıllarında daha yüzeysel yani acil ihtiyaçların temini, 1939-1939 yıllarında daha köklü projelerin devamının yapımı şeklinde seyrettiğini söyleyebiliriz. İsmet Türkmen, Doğu Anadolu'ya bayındırlık hizmetleri kapsamında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar 1920-1938, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 45, Bahar 2010, sayfa 153. Atatürk Cumhuriyeti'nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı yatırımları şunlardır. Topdemir, AG, sayfa 45-47. 1924'te Diyarbakır Ergani Madeni devletleştirilerek işletmeye açılmıştır. 1925'te köylüyü ezen aşar vergisi kaldırılmıştır. 1925'te 3 milyon lira sermaye ve %50 nispetinde Alman sermayesiyle Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. 1930'lu yıllarda Ergani Madeni için üretim miktarı 7500 blister olarak tasarlanmış ve bunun 1200 tonu ülkenin ihtiyacına alıkonularak 6300 ton ham bakırın dışarıya satılması düşünülmüştür. A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Sanayi Planı, Ankara 1973, sayfa 51. 1925'te tütün rejisi yabancılardan, Fransızlardan alınmıştır. Bu, Doğu'nun tütünden kazanç elde etmesini sağlama yönelik çok ciddi bir adımdır. 1929'da Elazığ'da Elaziz İpek Mensucat Türk Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verilmiştir. 12 Eylül 1929 tarih ve 1-8350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı C.A. Kartonno 030.18.1-5.45.17. 1929'da yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun çıkarılarak Güneydoğu Anadolu'da pek çok yol ve köprü inşa edilmeye başlanmıştır. 1932'de Ankara'da 1. Tütün Kongresi toplanmıştır. 1933'te Gaziantep'te ilk lise açılmıştır. Topdemir, AG, sayfa 97. 1934'te Diyarbakır Siirt yolunda Pasur Köprüsü açılmıştır. 1934'te Fevzi Paşa Diyarbakır Demiryolu tamamlanmıştır. 1934'te Demiryolu Elazığ'a ulaşmıştır. 1934'te Yolçatı Elazığ Demiryolu işletmeye açılmıştır. 1934'te Siirt'te Yeni 7 Cadde ve 21.384 metre yeni kaldırım yapılmıştır. 1934'te Elazığ'ın maden ilçesi Alacakaya Guleman krom sahası Şark Kromları İşletmesi İdaresi'nde 1936'dan itibaren işletilmiştir. 1934'te Diyarbakır İktisat Kongresi toplanmıştır. 1935'te Adıyaman Göksun Köprüsü açılmıştır. 1935'te Munzur Suyu Köprüsü açılmıştır. 1935'te Van Gölü İşletmeye açılmıştır. Nisan 1935'te Van Gölü İşletme İdaresi'nin bütçesi hakkında mecliste yapılan görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya şöyle demiştir. Cumhuriyet Şeyh Said vakasından ve onu takip eden hadiselerden sonra icap eden inzibat tedbirlerini tamamıyla aldı. Onu müteakip de oranın ümranını gözetti. Bu muntazam bir program haline devam edecektir ve etmesi de lazımdır. Van Gölü İşletmesi vapurları Van Gölü sahillerinin ve havalisinin birebir irtibat vasıtalarıdır. İki köy arasında, iki şehir arasında devlet şosesini yaparak nasıl onun gelirini değil memleketin inkişafını gözetirse Van Gölü'nün işletmesinde kullanılan vapur ve sair vesaiti nakliye müteharrik bir köprü, bir şose telakki edilmelidir. Bu bir amme hizmetidir, bir irat menbaı değildir ve uzun yıllar böyle devam edecektir. 1935'te Keban Maden Köprüsü açılmıştır. 1936'da Erzurum'da Kız Sanat Okulu açılmıştır. 1936'da Erzurum-Sivas Demiryolu hattının temeli atılmıştır. 1936'da Yazıhan-Hekimhan Demiryolu işletmeye açılmıştır. 1936'da Malatya Sigara Fabrikası kurulmuştur. 720 ton sigara üretim kapasitesine sahip Malatya'daki fabrikada çevre illerin tütünü de işlenmiştir. Ersal Yavi, Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu, Ankara 1994, sayfa 118-119. 1936'da Bitlis Sigara Fabrikası kurulmuştur. 1937'de Malatya Bez Fabrikası'nın temeli atılmıştır. 1939 yılında kurulan Malatya Bez ve İplik Fabrikası kısa sürede büyük bir üretim hızı yakalamış, Teşviki Sanayi Kanunu'ndan da yararlanarak 1941'de Malatya'daki 4 iş yerinin toplam üretiminin %32,2'sini gerçekleştirmiştir. Yurt Ansiklopedisi Cilt 5, sayfa 5455. 1937'de Hekimhan Çetin Demiryolu işletmeye açılmıştır. 1937'de İslahiye Demiryolu işletmeye açılmıştır. 1937'de Atatürk Tunceli'de Singeç Köprüsü'nü açmıştır. 1937'de Diyarbakır Cizre Demiryolu'nun temeli atılmıştır. 1938'de Ankara Erzurum Demiryolu Erzincan'a ulaşmıştır. 1938'de Sivas Çimento Fabrikası'nın yapımına başlanmıştır. 8 Şubat 1938'de Almanlara ihale edilen Sivas Çimento Fabrikası'nın yapılış nedeni, Şark vilayetlerimizle Orta Anadolu'da daha ucuza çimento satışını temin etmek olarak kayıtlara geçmiştir. 1938'de Erzurum'da 900 bin liralık bir imar çalışmasıyla ilçeler dahil 30 ilkokul, sinema, şehir elektriği vesaire yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 1938'de Erzurum'da Ilıca nahiyesinde posta ve telgraf merkezleri açılmış, 14 derslikli ilkokul binası ihale edilmiş, gazino ve lokantası olan bir otel de planlamaya alınmıştır. 1938'de Erzurum'da Doğu Kültür Kongresi toplanmıştır. Doğu'ya yapılan yollar ve köprüler. Atatürk'ün Doğu ve Güneydoğu Anadolu projesinin en önemli ayaklarından birini Doğu'ya yapılan yollar, kara ve demir yolları ve köprüler oluşturmuştur. Genç Cumhuriyet, yüzyıllarca kaderine terk edilmiş, dış dünya ile bağlantısı kesilmiş Doğu'ya, Doğu'nun dağ köylerine kadar şefkat ve yardım elini uzatmış, her şeyden önce Doğu'ya yol götürmüştür. Atatürk, 30 Eylül 1924 Erzurum gezisinde kendisini karşılayanlara yol yapımına verdiği önemi şöyle ifade etmiştir. Efendiler, bu defa Erzurum'a gelirken ayrı ayrı mıntıkalardan geçtim. Memleketin şarkı ile garbı arasındaki irtibat, Cumhuriyet idaresinin kafi görmeyeceği bir derecededir. Bunun için şarkı vatan aksanına bağlayacak bir şimendifer hattının buraya kadar temdidini, Türk Cumhuriyeti için hayati bir mesele addediyorum. Ve hükümetin de buna aynı ehemmiyeti vermekte olduğunu ve memleketin Aksa-i Şarkı ile Aksa-i Garbı'nın medeni münakale vasıtalarıyla birkaç sene zarfında behemahal birleşeceğini size temin ederim. Varlık Dergisi 2 Eylül 1924 sayfa 3. Bu doğrultuda 1929'da yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun çıkarılarak Güneydoğu Anadolu'da pek çok yol ve köprü inşasına başlanmıştır. Özellikle 1930-1938 arasında Doğu Anadolu'ya köprü yapımında büyük bir artış görülmüştür. Örneğin Van-Bitlis yolu üzerinde 101 adet menfeze köprünün yapım ve onarımı için Van Özel İdaresi'ne 40 bin lira yardım edilmesi kararlaştırılmıştır. BCA, FK 30.18.1.2, YN 8.8.9, tarih 12.2.1930. Başkale, Çölemerik yolunun inşası için Van'a 1939 mali yılı şose ve köprüler tahsisatından 12 bin lira verilmiştir. BCA, FK 30.18.1.2, YN 87.50.20, tarih 3 Haziran 1939. Van-Bitlis yolunda yapılacak köprüler için de nafia bütçesinden 30 bin lira yardım yapılması kararlaştırılmıştır. BCA, FK 30.18.1.2, YN 14.67.14, tarih 15.10.1930. Ayrıca Siirt-Diyarbakır yolundaki Gezer Köprüsü'nün ikmal ve inşası için şose ve köprüler tahsisatından Siirt Özel İdaresi'ne 10 bin lira verilmiştir. BCA, FK 30.18.1.2, YN 9.13.16, tarih 23.03.1930. Genç Cumhuriyet, başkent Ankara'nın yollarının yapımını bile daha sonraya bırakarak öncelikle Doğu ve Güneydoğu'nun yollarını yapmıştır. Nitekim Ankara Kızılcahamam yolu yapılmayarak bu yol için ayrılan 2.755.000 liranın Trabzon-Erzurum-Karaköse ve Erzurum-Sarıkamış yollarının yapımı için harcanmasına 17 Kasım 1931 tarihinde karar verilmiştir. BCA, FK 30.18.1.2, YN 15.76.13, tarih 17.11.1930. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 Temmuz 1939 tarihli oturumunda Dahiliye Vekili Faik Öztürk, Elazığ-Mameki Şosesi'nin 100 kilometre bittiğini, Nazimiye-Mameki, Mameki-Sin-Sin-Ovacık-Sin-Hozat yollarının otomobil işletmesinin açıldığını, Pertek-Çemişgezek yolunun açılmak üzere olduğunu söylemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 6, Cilt 4, sayfa 176. Genç Cumhuriyet'in doğuya yaptığı karayollarından bazıları şunlardır. Bitlis yolu, Bitlis-Diyarbakır, Van-Bitlis-Muş yolları geçiş engelleri ortadan kaldırılarak tamamlanmıştır. Diyarbakır yolu, toplam 684 kilometre yol yapılmıştır. Malatya-Elazığ yolu, ilk aşamada 50 kilometre yol yapılmıştır. Malatya-Sivas yolu ilk aşamada 108 km yol yapılmıştır. Bu yol üzerine 38 menfez, 2 köprü ve 24 km şose yapılmıştır. Topdemir, AG sayfa 52-53. Atatürk yol olmadığı için adeta kaderine terk edilmiş durumdaki köyleri merkeze bağlamak amacıyla köy yollarının yapımına ve onarımına büyük önem vermiştir. Bu doğrultuda çok kısa bir zamanda adeta bir dünya rekoru kırılmış ve 1923-1926 yılı arasında 27.850 km köy yolu yapılmış, onarılmış ve düzeltilmiştir. Yapımı ve onarımı tamamlanan bu köy yollarının önemli bir bölümü doğudadır. Genç Cumhuriyet'in doğuya yaptığı demir yollarından bazıları şunlardır. 1934'te Fevzipaşa Diyarbakır demir yolu tamamlanmıştır. 1934'te demir yolu Elazığ'a ulaşmıştır. 1934'te yol çatı Elazığ demir yolu işletmeye açılmıştır. 1936'da Erzurum-Sivas demir yolu hattının temeli atılmıştır. 1936'da Yazıhan-Hekimhan demir yolu işletmeye açılmıştır. 1937'de Hekimhan-Çetin demir yolu işletmeye açılmıştır. 1937'de İslahiye demir yolu işletmeye açılmıştır. 1937'de Diyarbakır-Cizre demir yolunun temeli atılmıştır. 1938'de Ankara-Erzurum demir yolu Erzincan'a ulaşmıştır. Demir yolunun Diyarbakır'a ulaşması, asırlardır merkezden bağlantısı kopmuş Doğu'nun yeniden merkeze bağlanmasını, Doğu halkının çok daha rahat bir şekilde ve çok daha kısa bir zamanda Batı'ya gidip gelebilmesini sağlamış, böylece Doğu'nun medeniyete açılması yolunda çok büyük bir adım atılmıştır. Fevzipaşa Diyarbakır hattının açılışında bir konuşma yapan Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Diyarbakır demiryolunun önemini şöyle ifade etmiştir. Diyarbakır bugün demiryolu vasıtasıyla Malatya ve Sivas üzerinden Samsun'da Karadeniz'e ve diğer taraftan gene Malatya ve Adıyaman üzerinden Mersin'de Akdeniz'e ve Kayseri'den geçerek Cumhuriyet'in idare merkezi ve kalbi olan Ankara'ya ve daha ötede Marmara ve Ege Denizi'ne bağlanmış oluyor. Hat şüphesiz Diyarbakır'da kalmayacak, Şark'ta dost ve kardeş memleketlerin demir yollarına kavuşacak ve birleşecektir. Diyarbakır İl Yıllığı Ankara 1973 sayfa 122. Genç Cumhuriyet'in doğuya yaptığı önemli köprüler de şunlardır. Garzan Köprüsü. Siirt Diyarbakır yolu üzerinde yapılmıştır. 1923'te başlanmış, 1924'te tamamlanmıştır. Munzur Suyu Köprüsü. Dersim ve civarı ile bağlantıyı sağlamak için yapılmıştır. 15 Eylül 1935'te açılmıştır. Pusur Köprüsü. Diyarbakır-Siirt yolu üzerinde Siirt'ten 18 km uzaklıktaki Pusur Suyu üzerinde yapılmıştır. 5 Nisan 1934'te tamamlanmıştır. Keban Maden Köprüsü. Elazığ-Keban Madeni yolunun 55. kilometresinde Fırat Nehri üzerindedir. 2 Eylül 1935'te açılmıştır. Göksün Köprüsü. Adıyaman-Kahta-Pötürge'yi Gölbaşı istasyonuna bağlayan güzergahta Göksu Irmağı üzerine inşa edilmiştir. Uzunluğu 112,40 metredir. Yapımına 10 Ağustos 1933'te başlanan köprü 24 Nisan 1935'te tamamlanmıştır. Singeç Köprüsü. Elazığ-Hozat yolunun 36 metre açıklığında Tunceli-Pertek'te betonarme kremer şeklindeki köprüdür. Tunceli'nin ilk önemli eserlerindendir. 7 Kasım 1937'de Atatürk tarafından açılmıştır. Atatürk'ün açılışını yaptığı son eserdir. Bayındırlık İşleri Dergisi'nden nakleden Topdemir, AG, sayfa 53-55. Genç Cumhuriyet'in en önemli başarılarından biri ülke genelindeki yolların onarımı ve yeniden yapımıdır. Atatürk'ün karayolları teşkilatı önce bozuk yolları ıstılah etmiş, sonra yavaş yavaş büyük nakliyat yollarını düzeltmiş ve sonra da ülkenin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine bağlayan yeni yollar yapmıştır. 1930'da 8.000 kilometre olan devlet yolları 1939'da 15.000 kilometreye, 1944'te 21.000 kilometreye ve 1954'te de 50.000 kilometreye çıkarılmıştır. Bunun 15.000 kilometrelik kısmı her zaman kullanıldığından iyi bakılan şehirler arası yollardır. Meşen, AG, sayfa 253. 1923-1949 arasında 10.000 metreye yakında köprü inşa edilmiştir. AG, sayfa 255. 12. ayrımın sonu sayfa 172.